Bosch Time.
Üç Adım ve Bir Hayat. Lise yıllarında edebiyat, resim ve özellikle beden eğitimi derslerini çok severdim. Bunun nedeni kuşkusuz aynı derslere giren öğretmenlerimizle ilgiliydi. Geriye dönüp baktığımda sarı siyah eşofmanı ve her dakikasını kıssadan hisselerle doldurmayı başaran o idealist karakteri, yani beden eğitimi öğretmenimiz Hilmi Hoca'yı çok iyi hatırlarım. 80'li yılların ilk çeyreğinde beden eğitimi dersleri genelde benzer rutinlerin tekrarı diyebileceğimiz dakikalardan ibaretti. Oysa bizler, yani Ankara Kalaba Ortaokulu öğrencileri ne kadar şanslı olduğumuzu çok sonraları anlayacaktık. Hilmi Hoca'nın dersleri sadece bedenlerin eğitildiği bir ders olmakla kalmıyordu çünkü. 2 saat süresince ondan yepyeni bilgiler öğrenir, adeta kendimizi beyin kaslarımıza gerektiği ölçüde yüklenen ve geliştiren bir zihin antrenmanında bulurduk. Hilmi Hoca bizlere ilk dersinde adım kavramından uzun uzun bahsetmiş ve konuyu 1948 Londra Olimpiyatlarında 3 adım atlama branşında bronz madalya kazanan milli atletimiz Ruhi Sarıalp'e getirerek şöyle devam etmişti. Çocuklar, başlamak başarmanın yarısıdır. Örneğin bir kaleye şut atmıyorsanız gol olmasını bekleyemezsiniz. Bu durum ne iş yapıyor olursanız olun aynıdır. Özetle başarının anahtarı cesaretle atılmış ilk adımda gizlidir. Sonrasının nasıl gelişeceği üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gereken başka bir konudur ki bu da zaten sonraki adımları temsil eder. Neyse, size gelecek hafta 19 Mayıs Ali Naili Moran tesislerine götüreceğim. Bu konuyu yerinde daha iyi anlayacağınızı umuyorum çünkü. Ben hemen atıldım. Hocam, Ruhi Sarıalp dediniz ama sonrasında o konu yarım kalmadı mı? Gülerek cevapladı Hilmi Hoca. Farkındayım. Dedim ya, haftaya 19 Mayıs tesislerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım, şimdi hemen üzerinizi değiştirin. Sonraki dersin matematik olduğunu unutmayın. Hilmi Hoca, sonraki haftayı iple çekmemizi sağlayan konuşmasıyla bizleri adeta büyülemişti. Tek bir hareket dahi yapmadığımız o beden eğitimi dersi de sanki bir solukta bitmişti. Bir hafta sonra ise hayatımızda ilk kez bir atletizm tesisi, pisti ve antrenman yapan gerçek atletler görecektik. Sonra üzerimizde lacivert eşofmanlarla çimle kaplı sahanın merkezi etrafında beklediğimiz anları hatırlıyorum. Kısa bir süre sonra Hilmi Hoca da yanımıza gelmiş ve yine başlamıştı anlatmaya. İşte dedi, bu tesis alın teri ve çalışma sayesinde insanı hayal edemeyeceği noktalara taşıyan nadir yerlere bir örnektir. Geçen hafta adım atmak ve Ruhi Sarıalp demiştik, hatırladınız mı? Ben yine söz istedim ve adım atmak üzerine konuştuk ama Ruhi Sarıalp bugüne kalmıştı. Hocam dedim. Peki dedi, biraz yürüdü ve işte tam da burası diyerek işaret etti. Bu gördüğünüz yer 3 adım atlama bölümüdür. Bir atlet buraya kadar hızla koşar koşar koşar ve şu gördüğünüz çizgiye basmadan 3 adımda kum havuzunun en uç noktasına kadar ulaşmaya çalışan atlayış yapar. Ve bilir misiniz ki Türk atletizminin ilk olimpiyat madalyası işte tam da bu kum havuzunun içinden çıkmıştır. Ruhi Sarıalp 1948 Londra Olimpiyatlarında bu dalda yarışmış ve bronz madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Hatta son hakkında altın madalyaya ulaşan bir derece elde etmesine rağmen atlayışının hatalı olduğu söylenerek 3. ilan edilmiştir. Hilmi Hoca'nın ateşli konuşmasında geçen ismi ve başarılarını bizler ne yazık ki ilk kez duyuyorduk liseliler olarak. İşte bir haftadır adım diyorum ya çocuklar size, bu başarı da Türk atletizmi için büyük bir adımdı. Özetle Ruhi Sarıalp'in ilk adımı aslında atletizmle buluşmasıdır. İkinci adımı olimpiyat başarısı, üçüncü ve son adımı ise Türk atletizmine yaptığı hizmetlerdir. Ve görünen o ki Türk atletizmi Ruhi Sarıalp'in adımlarını ve ayak izlerini takip etmek zorundadır. Baktım Hilmi Hoca anlatmaktan yoruldu, ben yine söz istedim. Yine ne var? Dedi. Hocam vallahi bu anlattıklarınız bana son günlerin ünlü bir şarkısını hatırlattı. Hangi şarkıymış o? Söyle bakayım, dedi hoca. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Demek espri de yapıyorsun sen, öyle mi, dedi gülerek Hilmi Hoca ve ekledi. Özkan, ayakkabılarının bağları açılmış. Sen önce onları bağla bakalım. Sonra da şu atletini şortunun içine sok, yoksa üşüteceksin. Hilmi Hoca'dan ne çok şey öğrenmiştik. Okul bahçesine kurduğumuz basketbol potalarının harcına dahi birlikte kürek sallamıştık. Ama itiraf etmek gerekirse onun anlattıklarından bizi en çok Ruhi Sarıalp örneği etkilemişti. Bundan emindik. Çünkü sınıf olarak ne zaman bir şeyler yapmak istesek adımlarımızın sesi her şeyi ele veriyordu. Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima başladı. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, yayında görevli prodüktör arkadaşımız Gülşen Ayvaz ve Spor Daima ekibinin lideri prodüktör ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir yarım saat diliyoruz programın başında. Ve şu anda arkadaşlarım, hemen şunu da hatırlatayım, teknik masada da sevgili Recep Özden var ve şu anda sevgili Recep telefon hattının hazır olduğunu belirtiyor. Ben de telefona merhaba diyorum. Merhaba.
Merhaba.
Özkan'cığım, sesini biraz daha arttırmasını rica edeceğim sevgili Recep'ten. Senin metninle başladık ve sen bakalım neler söyleyeceksin. Çıkardığın notlar var Ruhi Sarıalp'le ilgili. Burada anılarım var, lise yıllarım var ve oradan zihninde kalan sevgili Hilmi Hoca var. Ben de canlı yayında kaleme aldıklarını dinleyicilerimizle paylaştım. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Spor Daima'da. Buradan Ruhi Sarıalp'i adım adım, adım adım, evet 3 adım diyorsun ya sen, ben de programda onu kullanayım, adım adım konuşalım 30 dakika boyunca.
Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Türk gençleri olarak zaten gençliğimizden bu yana ya da şu andaki gençler de bütün spor dallarına vakıf olmaları son derece zor. Yani özellikle futbol gibi çok popüler bir spor dalı olduğu zaman diğerlerine çok da ilgi göstermiyorlar. Hele aynı kuşaktan olduğumuzu ben zaman zaman söylüyorum. Dinleyiciler de artık herhalde bunu biliyorlar. Aynı kuşaktan senin abi. Hı hı. Demek istediğim şey şu. Yani 1970'lerin sonunda atletizm yine futbolun son derece gerisinde gibi görünüyordu. Bizler ki 80'lerde basketbolla yeni tanışan da bir ülkeydik. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla 3 adım atlama gibi bir...
Zaman zaman değiniyoruz. Özellikle Beyaz Gölge diye, değil mi? O TRT dizisi almış götürmüştü herkesi.
İşte tıpkı Hilmi Hoca'nın bize dokunduğu gibi bir dizi de Türk insanına dokunmuş ve basketbolumuzu nerelere getirmişti. Demek istediğim şey şu. Yani sadece 3 adım atlama hakikaten bize çok yabancıydı. Hı hı. Fakat okulumuza öyle bir öğretmen geldi ki biz futboldan, belki basketboldan, ne bileyim belki handboldan bir şeyden bahsedecek. Ama aynı kişi bize 3 adım atlamadan bahsetti. Dolayısıyla o yine metinde geçen Nail-i Moran tesislerine bizi götürdü. Bir sürü bir dal olmasına, branş olmasına rağmen o adım kavramıyla ilgili hayatımıza da ışık tutacak bir takım bir kompozisyonu büyük bir sabırla ve bir hafta içerisinde gerçekleştirdi. Bu arada da zaten öğrendiğimiz Ruhi Sarıalp'in hikayesiydi. Özellikle neden onu seçtiğinde şu şekilde açıklamıştı. Dedi ki bu ilk madalyadır. 1948 yılını düşünürsek, bakın biraz önce ben 70'lerden bahsettim. Çok genç bir cumhuriyetin, atletizm federasyonu olacak, işte bir değişik branşlarda sporcular yetiştirecek. Hakikaten eski bir tarih ve bütün bunların yan yana gelmesi oldukça zor. Zaten olimpiyat kavramı da bütün dünyaya yavaş yavaş oturuyor. Hı hı hı. Dolayısıyla siz ülkenizden öyle elit bir sporcu yetiştiriyorsunuz ki bu yetiştirmenin içerisinde o elit sporcunun kendi karakteristik özellikleri de tabii ki son derece önemli. Hı hı. İşini ciddiye alması gibi bir sürü unsur var. Dolayısıyla oraya gittiği zaman size bir üçüncülük getiriyor. Ve bambaşka, belki de çoğu insanın hiç bilmediği bir branşta. Ve bu karşımıza bir de devamında farklı tarihler çıkarıyor. Bakın mesela 1948'de bu madalyayı aldığı zaman 1984 Los Angeles olimpiyatlarında boks dalında Eyüp Can bir madalya kazanana kadar 36 yıl bekliyoruz mesela. Hı hı. Dolayısıyla bir başka şey var. Yine 1950'de Brüksel'de bir bronz madalyası var. Louis Alp'in, ama Avrupa şampiyonalarında 52 yıl bekliyoruz. Ta ki 2002 yılında Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede Süreyya Ayhan altın madalya alana kadar. Yani Ruhi Sarıal çok ciddi zamanlara hükmediyor bu derecesiyle. Evet, atletizm Türkiye'de bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bir takım tesisler yapılıyor ama çıtayı o kadar yükseğe koyuyor ki belli bir dönemde hakikaten çok uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz ki bir başkası var. Eşref Apak'ın bronz madalya aldığı Atina'da 56 yıl bekliyoruz. Yani bu başarı gerçekten çok sıra dışı, gerçekten çok ilham verici ve Türk atletizminin önünü açıcı. Zaten kariyerin sonunda da hakikaten öyle bir kişilik ki, çok yönlü bir kişi Ruhi Sarıalp.
Şimdi sen bu cümleleri kurarken hani çok genç cumhuriyet dedin. Ben de hemen zihnimden hesapladım. Cumhuriyetin 25. yılı oluyor 1948 ve dediğin gibi hakikaten yolun başında ciddi manada bir olimpiyat derecesi oluyor bu. Tüm dünyada zaten çok az bilinen bir spor dalında. Evet, bütün sporların atası atletizmdir. Biz bunu hep zaman zaman da konuşuyoruz biliyorsun ama ne yazık ki rağbet görme noktasında hep biraz da kenarda kalmıştır atletizm, değil mi? Ve özellikle bu tür dalları.
Şimdi Türkiye'de hakikaten sporun algılanması yani uzun bir süreç gerektirdi. Çünkü her sporun kendine göre bir felsefesi ve yapılma biçimi var. Gerçekten de bu arada da şey de çok önemli bir unsur. Tesis meselesi de çok önemli bir unsur. Tamam, bu bütün bunları sevebilirsiniz ama bütün bunları icra edebileceğiniz tesisler de gerekiyor beraberinde. Ve bir dönem hakikaten spor malzemelerinin son derece pahalı oluşu, işte dış temasın Türkiye açısından o dönemde çok az oluşu, bütün bunların hepsini biraz uzakta kalmamızı sağladı. Hı-hı. Ama hep söylüyorum, belki de Hilmi Hoca özelinden Ruhi Sarıalp'i anlatmamın temel sebebi de budur. Eğer bu ülkenin gençlerine örnek, hakikaten onları hareket ettirecek bir takım dokunuşlar yapılırsa, bu o kadar çok etkinlikle yapılabilir ki anında bir reaksiyon alıyorsunuz. Çünkü çok ciddi bir genç nüfus var. Çok şükür bugün de öyle. İnanılmaz yetenekli insanlar var, gençler var. Yani spor branşının adının ne olduğu da önemli değil.
Önemli yani olan doğru yerlere kanalize edebilmek, değil mi?
Zaten bütün hayatımız boyunca, bizim gençliğimiz döneminde de öyle. Ben bir antrenör olarak şunu da söyleyebilirim. Şimdiki gençlerde de öyle. Onlara akacak mecrayı, pozitif insan olabilme adına akacak mecrayı gösterdiğimiz andan itibaren ilk adımı, tekrar Ruhi Sarıalp örneğinde olduğu gibi, biz attığımız zaman onlar bizim adımlarımızı fazlasıyla zaten takip ediyorlar. İşte bu yüzden atletizmde de zaman zaman çıkışlar yaptık. İşte Süreyya Ayhan gibi, hı hı, efendim farklı isimler, biraz önce söyledim, Eşref Apak örneğinde olduğu gibi, daha önce ismini andığımız Veli Ballı'da olduğu gibi, Mehmet Yurdadöğün'de olduğu gibi çok önemli isimlerimiz var. Ama bu önemli isimlerin ortaya çıkış tarihleri, kronolojileri biraz birbirinden çok uzun aralıklarla oluyor. Dolayısıyla bir efsanevi bir çıkış yapıyoruz, devamı gelmiyor. Ama ben eminim ki Atletizm Federasyonumuz yeni yıllarda mutlaka pozitif adımlar atacaktır. Şimdi, ve biz Türk atletizmi de başka bir yere taşıyacaklar.
Şimdi sevgili Özkan, yine senin çıkardığın, bana ilettiğin notlar var. Ben oradan biraz dinleyicilerimizle paylaşayım verileri. Yine senin rehberliğinden yararlanalım. Sen araya gir. Sevgili dinleyiciler, Ruhi Sarıalp 1924'te Manisa'da doğuyor. Atletizme Konya Askeri Lisesi'nde başlıyor. Atletizm çalışmalarını daha sonra Fenerbahçe Kulübü'nde devam ettiriyor. 1945'te 3 adım atlamada 14.77'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırıyor. Onun bu başarısı derecesini 3 yıllık bir süreçte 15.75'e kadar yükseltmesine sebep oluyor. Dönem itibariyle Türk atletizmi istenilen yerde olmasa bile artık herkesin kabul ettiği bir Ruhi Sarıalp gerçeği ortaya çıkıyor. 1948 Londra Olimpiyatlarına katıldığında onu ülkesinde bile çok az kişi tanırken, dünya ölçeğinde böyle bir atletten kimsenin bile haberi yok daha. Ancak asıl er meydanı atletizm sahası oluyor. Yarışma günü gelip çattığında 15-25'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazanıyor Ruhi Sarıalp. Geride kalan dakikalarda Özkan da zaten bu detaylara değindi. İleride yine değiniriz. Müsabaka sırasında son hakkını kullandığında altın madalyaya uzanabilecek dereceyi yapmasına rağmen hakemler bu atlayışın hatalı olduğuna kanaat getiriyor ve sporcumuzu üçüncü ilan ediyor. Bu tartışmalı atlayışın kabul görmesi halinde altın madalyaya uzanması çok daha kolay olacaktır Ruhi Sarıalp'in. Ancak üçüncülük derecesi bile atletizm tarihimizin ilk olimpiyat madalyası olarak tarihe geçiyor. Az önce de vurguladık, Cumhuriyet 25 yaşında 1948'de. Sarıalp'in başarısından sonra ülkemiz atletizmi olimpiyat oyunlarından yeni bir madalya alabilmek için tam 56 yıl bekliyor. Az önce Özkan da vurguladı bunu ve 48 itibariyle yaşadığı olağanüstü başarılı dönemin sonrasında bu kez 1950'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ruhi Sarıalp yine üçüncü oluyor. Bu başarısı aynı zamanda Türk atletizmin Avrupa düzeyinde aldığı da ilk madalya oluyor. Evet Özkan, burada bir virgül koyayım sana, şu pası atayım. İlklerin ismi değil mi? Olimpiyatlardaki ilk madalyayı alan, Avrupa'da düzeyinde ilk madalyayı alan atletimiz oluyor Ruhi Sarıalp.
Yani ülkemiz özelinde konuştuğumuz için ve Ruhi Sarıalp üzerinden konuşmaya çalıştığımız için ilk ateşi yakan isim. Hı hı. Yani bir olimpiyat meşalesinden bahsederler ya hep. Yani evet. Ruhi Sarıalp de bu ülkede atletizmi başlatan adam diyebiliriz ki zaten çok önemli bir, hatırlarsanız şey vardır, Cem Atabeyoğlu bir yazarımız. Hı
hı. Evet.
Spor
yazarı, evet.
Evet, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yayınlarından çıkmış bir kitabı var. Sadece ve sadece Türk atletizminde ilk ve tek adam isimli bir Ruhi Sarıalp biyografisi. Hakikaten buradan Cem Atabeyoğlu'nu da rahmetle analım. Hı hı. Yani çok müthiş bir anlatıcıydı. Gerek futbol olsun, gerek bütün branşları çok net. Oturup yazan, oradaki insanları çok net yakından tanıyan, yaşıyla, birikimiyle çok ilginç bir karakterdi. Onun da böyle bir kitabı var. Oradan alıntılar da yapmaya çalışırsam eğer, hı hı, şu iki başarısını da söylemek durumundayım. Lütfen. 51 ve 52'de askerlik döneminde altın madalyaları da var mesela. Biri Roma'da, diğeri de Kopenhag'da. Hı hı. Ordu milli takımı, hı hı, düzeyinde. Dolayısıyla yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir olimpiyattan bahsediyorsak, Türkiye'de atletizmden de bahsediyorsak, ilk isim olmasından dolayı asla unutulmadı. Hı hı. Fakat bambaşka bir yönünü görüyoruz. Yine Cem Atabeyoğlu'nun anlatımlarından. Çok farklı bir kişilik. Yani mesela denize çok önemli bir ilgisi var. Deniz ve denizcilikle ilgili daha sonrasında mesela kitaplar yazan biri. Mitolojiye ilgisi var. Ve kişilik olarak tanışanlar, mesela onunla tanışma şansı bulanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Dünyanın en sakin adamı, yani ne kadar soru sorarsanız sorun, ne kadar ondan yararlanmak isterseniz isteyin, size inanılmaz, elinden gelen her şeyi verebilen böyle pozitif bir karakter. Bir de internette görüntüleri var. Üçüncülük kazandığı atlayışının hakikaten seyrederken gözleriniz dolabilir. Çünkü çok eski bir tarih, tekrar söyleyeyim, 1948. Ay yıldızlı formasıyla onu görüyorsunuz. Mavi gözleriyle, sarı saçlarıyla pırıl pırıl bir adam. Gerçekten heyecanlı. Ve üç adım atladıktan sonra son adımında bir şekilde düşüyor. Ama yine de o dereceyi yapıyor. Bir de şey var, az önce senin de söylediğin gibi abi. O birinci olacak dereceyi yapmasına rağmen sayılmama durumu var. Bu atletizm dünyasında uzun yıllar tartışılmış. Hani
onunla ilgili bize verebileceğin detaylar var mı? Cem Bey'in kitabında da var mı buna değinen?
Şimdi şöyle, bizim cenahtan, yani bir Türk insanı tarafından ona izleyen insanlar çok bir hata olmadı. Hı hı. Ama her zamanki gibi olimpiyatlarda bazı hani şeyler olur ya, böyle istenmeyen kararlar alınabilir. Talihsiz bir karar olduğu söylenir. Yoksa şey var. Şimdi 3 adım atlamadan da kısaca bahsetmek gerekir.
Evet,
yani,
evet.
Yani hakikaten bir hız alma bölümü var. 40 metrelik bir mesafe. Bir 22'lik genişliğinde bir kulvardan koşarsınız. Gerçekten ciddi anlamda bir hız aldıktan sonra bir şey vardır, böyle bir çizgi. O çizgi ayağınızı basmadan ilk adımı atmanız gerekir. Bu detayı şunun için veriyorum. Eğer sıçradığınız ayağın Daha sonraki sağ tarafta kalan ayağınız, diyelim ki sol ayağınızla sıçradınız. Eğer yere değerse faul olabilir.
Tabii.
Veyahut da çizgiye basarsanız faul olabilir. Ama bu anlamda değerlendirdikleri zaman, ya da düşerseniz faul olabilir, onu da söyleyeyim. Yani atlayışınız geçerse sayılır. O günün insanı böyle şeylerin gerçekleşmediğini, tertimizde bir atlayış olduğundan bahsediyor ama tabii ki tarih çok eski olduğu için bunu kanıtlamak ya da onun üzerine farklı şeyler söylemek oldukça zor. Ama dediğim gibi görüntüleri var. Üçüncü yüzyıllık kazandığı görüntüler hakikaten çok duygulandırıcı, çok farklı. O siyah beyaz görüntüleri eşliğinde
şimdi
ayrıntılı formayla.
Şimdi senin söylediklerine şöyle de bir ek yapayım. Çok çizgiden geriye, hani çizgiye basmayayım refleksiyle çok geriden de atlarsan bu sefer hedefe ulaşmanda ciddi bir mesafe kaybın oluyor, değil mi? Yani rekoru kıramıyorsun.
İşte az önce dediğim gibi her spor dalı ya da her branş farklı bir şey gerektiriyor, bir konsantrasyon. Bu çizgi meselesi işte atletizmi ya da olimpiyatları yakından takip edenler, 3 adım atlama finallerini izleyenler o çizgiye çok takılmıştık. Yani izleyici bile artık rahatsız olur. O kadar güzel atladın ki sadece parmağının ucu değmesi bile yeterlidir. Biliyorsunuz şimdi dijital kameralarla her şey Iron Man ortaya çıkıyor. Ciddi bir profesyonellik istiyor. Hani hakikaten o hızı almak, o konsantrasyonu göstermek, o çizgiye basmadan 3 adımda o demin bahsettiğim gibi ya da senin bahsettiğin gibi yeniden o kuma havuzunun içine düşmek hani hakikaten çok zor ve çok ciddi mesafeler alınıyor şimdi. Ben mesela o çocukluk dönemimde işte o Hilmi Hoca ile gördüğüm yerin inanılmaz devasa bir şey olduğunu, uzunluk olduğunu, bir insanın oradan oraya nasıl atlayabileceğini bile düşünmüştüm. Bugün aradan yıllar geçmesine rağmen yine aynı hayretle bakıyorum ama insanoğlu öyle bir fizyonomiye sahip ki eğer hakikaten üzerine düşüldüğünde ona yönelik bir antrenman yapıldığında vücut ona da karşılık veriyor ve gerçekten işte Usain Bolt gibi bir örnekte koşuda olduğu gibi çok farklı insanı hakikaten fiziksel, mental zorlayacak inanılmaz şeyler izleyebiliyoruz ki 48'de zaten Rui Sarıalp kendi döneminin inanılmaz insanlarından biri. Hem ülkesi için hem de bütün dünya için zaten bunu da kanıtlamış.
Yani
gelmesine bununla ilgili.
Senin çıkardığın notlarda da dinleyicilerimize aktardık. Dinleyicilerimize 15 metreden, 15 küsur metreden söz ediyoruz.
Çok uzun
bir mesafe. Bir futbol kalesi iki direk arası ne kadardır Özkan? Sen yılların şimdi, futbolcusu olarak.
7.32'dir kalesi.
Yani iki kaleyi yan yana koysun, dinleyicilerimiz gözlerinin önüne getirsinler diye diyorum.
Evet.
İlk kalenin ilk direğinden atlıyor ve havada ikinci kalenin arka direğine kadar gidiyor, değil mi?
İşte inanılmaz bir şey bu. Kale 7.32, işte efendim atıyorum penaltı 11 metre gibi düşünürsek o kale şeyini. Hı-hı. O örnekle yola çıkarsak 15 metre mesafeyi zaten bir şöyle de çok basite indirgersek bir binadan falan bahsedebiliriz. Ciddi ciddi öbür tarafa gittiğini düşün yani 3 adımda. Hakikaten çok zor bir şey. Ben hep şeye dikkat çekmeye çalışıyorum. İnsan her zaman güçlüydü. Yani insanoğlu. Hı-hı. Atletler her zaman güçlüydü. Ama bu günümüz koşullarında sadece tek başınıza bile bir psikoloğunuzdan tutun. Aklınıza gelebilecek her türlü imkanınız var. Ayakkabılardan, malzemelerden, pistlerden. O kumun bile muhteviyatı değişti. Ama
kuştaki
şartlar öyle değil.
Doğru.
Dolayısıyla oradaki mesela Rui Sarıalp acaba o gün nasıl bir ayakkabı giydi?
Tabii.
Bugün ayakkabılarıyla karşılaştırdığımız zaman. Meselenin dehşeti ya da işin zorluğu hakikaten çok zor bir şey. Başarılmış olması bununla ilgili. Mesela ülkeniz orada 1948 şartlarında nasıl karşılanıyor? Yani çok işte atletizmde güya isim yapmış isimler var. Siz daha geri planda gibisiniz gibi bir algı da var.
Hı hı.
Bütün bunları kişi olarak, psikolojik olarak yenmiş bir insan olmanız lazım. Yani hani hep ben bahsediyorum ya üstüne basa basa söylüyorum. Yani bahaneniz olmaması gerekiyor.
Tabii.
Bütün bunların hiçbirisini dikkate almadan, bunların var olduğu gerçeğini de yok saymadan orada konsantre olmak, o üç adımı atlamak hele 48 gibi bir tarihte, hele o malzemelerle, hele o psikolojik durumda hakikaten çok farklı bir şey. Bence unutulmaması. Mesela Fenerbahçe atletizm tesislerinde de kendi ismini verdi.
Evet.
Evet. Bakın halen devam ediyor. Çünkü böyle bir kararlılığı göstermesi eski kuşakların onu yeni anlattığı zaman tıpkı yaptığımız Yaşar Doğu programında olduğu
tabii.
gibi, Doğan Babacan programında olduğu gibi kendi jenerasyonu onu o kadar güzel anlatıyor ki. Yani diyor evet şimdi farklı bir şeydeyiz, yıldayız, farklı koşullardayız. Ama bir de insani erdemler var. Hiçbir zaman değişmeyen, bir sporcuda olması gerekenler var. İnanın diyorlar, böyle bir insan çok sıra dışı, çok ciddi bir entelektüel. Amerika'da öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Bakın onları söylemedim.
Evet evet, onlara yani değineceğiz. Ben de araya girip şunu söylemek istiyorum. Yani biz de bu programı önerirken işte tam da unutulmayan, unutulmaması gereken bu isimleri yeniden hatırlayalım ve hatırlatalım istedik. Biliyorsun, kurgularken güncel spor karşılaşmalarının, işte onların sonuçlarının yorumlandığı birçok program var. Ama tarihin içinden gelen, bu insanları hatırlayan ve hatırlatan çok fazla program yok. Onu amaçladık. Dolayısıyla çıkış noktamız da buydu ve doğru bir şey yaptığımızı bir kere daha görüyoruz aslında, değil mi?
Ben kesinlikle katılıyorum abi sana. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Dediğim gibi spor, deniz ve mitoloji tutkunu mesela işte şimdi birileri bir takım insanlar işte Survivor gibi bir takım terimler kullanıyor ya. Daha ne zaman deniz ve hayatta kalmakla ilgili Survival adında bir kitabı var. Bakın yani insanın bir denizde kaldığı zaman işte zor koşullarda neler yapabileceğini bir atlet olarak anlatmış.
Yani genç dinleyicilerimize söyleyelim, Survivor yalnızca bir yarışma ismi değil. Değil mi? Bir de yani, senin deminden beri kurduğun cümlelerde hep şunu da vurgulayalım istiyorum Özkan. Son 4 dakikaya da girdik. Spor, takım sporları var, bireysel sporlar var. Aslında hani sen de az önce vurguladın. Bireysel sporlarda çelik gibi bir irade ve sinir herhalde bir adım daha öne çıkıyor takım sporlarından. Bilmiyorum, ne dersin?
O zaman hemen şunu söyleyeyim. Lütfen. Bakın, bu bilimsel bir tespit.
Son 3 dakikamız.
Ona göre ayarlayacağım cümlelerimi. Bir futbol takımını motive etmeniz imkansızdır bilimsel olarak. Çünkü hı-hı, 11 kişi. Hı-hı. Ama bir kişiyi motive edebilirsiniz. Hı-hı. Bu motivasyonun bir gerçeği. Fakat dediğim gibi koşullar son derece önemlidir. Hı-hı. İşte az önce söyledim ya, 48 olimpiyatları sırasında Rui Sarıal sadece kendi kendisini bir şekilde bir şey adapte etmeye çalıştı. Hı-hı. Bir yardımcısı yoktu. Bugün bir tenisçiyi bir maça hazırlamak için ciddi bir psikolojik ordu var.
Tabii. Yani mentörü onun ayrı, masörü ayrı, değil mi? Menajeri ayrı.
Ya inanılmaz. Artık neredeyse şu cümleyi kuruyorsunuz. Mesela artık o sayıyı da alsın yani. Gibi bir evet, yere gidiyorsunuz. Fakat Sarıalp ve 48'i düşünürsek, her koyunun kendi bacağından gerçekten asıldı. Gerçekten herkesin kendi kendini bir şekilde motive etmeye çalıştığı bir durum bu. Dolayısıyla bu başarıyı orada da görüyorsunuz. Yani demek ki ne kadar kendine güvenen ve yaptığı işe saygı duyan ve kim karşısında olursa olsun bunları bir şekilde bahane olarak görmeden çok da tanınmadığını düşündüğü ülkesini hem de o en güzel yerde bayrağını çektiren bir adamla karşı karşıya. Dolayısıyla rahmetle anıyoruz.
Tabii ki arada, rahmetle, saygıyla anıyoruz. Senin notlarından da o zaman şu son cümleleri koralım. Sen sanıyorum bir şey söyleyeceksin. Onu da evet, onun üzerine kur. Az önce vurguladın, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, spor eğitimi alıyor, çeşitli üniversitelerimizde önemli görevlerde bulunuyor ve emeklilik yaşı gelmesine rağmen Bakanlar Kurulu tarafından alınan özel bir izinle görevine devam etmesi isteniyor ve bu izinin sonrasında Türk atletizmine ve öğrencilerine hizmete devam ediyor Ruhi Sarıalp. Yakın denebilecek bir geçmişte 2000'lerin başında İzmir'in Bergama ilçesinde 2001'de hayatını kaybettiğinde, öldüğünde 77 yaşında Ruhi Sarıalp, değil mi?
Kesinlikle öyle ve çok ilginçtir. Arkeolojik bir kazı sırasında nefes darlığı çekerek hayata veda ediyor. Bakın arkeolojide de var, denizde de var, sahada da var, her yerde var. Ne kadar entelektüel bir adam. Hı hı hı. Tıpkı biraz önce bir ekleme yapmak istediğim şey de şuydu. Hani dedim ya, Naili Moran. Ali Naili Moran'ı da bir gün konuşalım. Mesela sadece adı geçti. Yani Ruhi Sarıalp örneği gibi bir örnek. Yani inanılmaz da bir isim. Yani şunu şöyle toparlayayım hemen.
Son 30 saniyen Özkan.
Son derece önemli isimler var. Yeter ki yeni organizasyonlar gençlere güvenilerek tekrar edilsin. Böyle elimizde inanılmaz zaten ikonlarımız, idollerimiz, örnek aldığımız insanlar
çok,
var.
Çok çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Haftaya görüşmek dileğiyle. Çok acı bir kayıp var spor dünyasında. Belki haftaya onu konuşuruz. Diego Maradona'yı konuşuruz. Sevgili Özkan. Sevgili dinciler, Spor Daima ekibinden Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen, programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem, teknik kumandada sevgili Recep Özlem, yayında görevli arkadaşımız Gülşen Ayvaz. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Spor Daima.